Ayrım 17. Takunyalı Führer Ergün Poyraz Sayfa 258. Krokili Teröristler. Tayyip'in 12 Eylül öncesinden bu yana şizofrenlik derecesine varan korkuları yeni bir terörist tipinin doğmasına yol açıyordu. Krokili teröristler. Öncelikle şunu belirtmeliyim. Dağ başında okuma yazma bilmeyen herhangi bir çobanı tutup keçi örene getirseniz, gördüğü en şatafatlı, fotoğraflı, isim levhalı, koruma ordulu evin Tayyip Erdoğan'a ait olduğunu hemen anlar. Ancak ne hikmetse yeni yeni türeyen bir takım teröristler, her tarafından Tayyip, Tayyip sesleri fışkıran Tayyip'in evini bulamama riski taşıdıklarından olacak, suikast planlarken Tayyip'in evinin krokisini de çizip, evlerinin en baş köşesine koyuyor, iş yerlerine adeta çerçeve yapıp asıyorlardı. Kahraman emniyetçilerimiz ise can siperhane çalışmalarla bu eylemleri, buldukları krokiler sayesinde daha başlamadan önlüyorlardı. Yerseniz tabii. Siz isterseniz yemeyin. Yiyen alık oldukça çok. Yandaş basın niye var? 2006 yılında Atabeyler operasyonunda ilk krokiler çıkıyor. Bu krokilerden başbakana suikast yapılacağı anlaşılıyordu. Nasıl anlaşılmasın? Bu evde kalan askerlerin eşyaları arasında Tayyip'in evinin bulunduğu sokağın krokisi çıkmıştı. Sonuç, operasyonda gözaltına alınanlar şimdi serbest. Sözde Ergenekon örgütü ile DHKPC ortak olarak Erdoğan'a suikast düzenleyeceklermiş. Cefakar ve dahi vefakar emniyet güçlerimiz bazı DHKPC'lilerin evlerinde başbakanın evinin krokilerini bulmuş. Bulunca hemen bu sonuca varmış. Yandaş basın manşetlerini yine bu olaya ayırmış. Sonuç, bu iddialara kargalar bile gülmüş. Emniyet bu kroki işine öyle bel bağlamış, öyle bel bağlamış ki ve yandaş medyada krokilerin nimetini öyle yemiş, öyle yemiş ki tadından doyamamıştı. Bu nedenle her Ergenekon operasyonunun ardından kimin evine baskın yapılıyorsa, baskın yapılan o evden başbakanın evini gösteren krokiler çıkıyordu. Ve krokiler de sınıf atlıyordu. Ergenekon operasyonu ile basılan evlerden başbakana suikast amaçlı olarak hazırlandığı iddia edilen krokilerin çıkması haberleri artık inandırıcılığını tamamen yitirmesinin ardından bu defa saklanan mühimmatları gösteren krokiler ortaya çıkmaya başlıyordu. Yarbay Mustafa Dönmez'in evinde bulunduğu söylenen krokilerden yola çıkılarak yapılan kazılarda yıllar önce gömüldüğü iddia edilen ancak pırıl pırıl mühimmat ele geçiriliyordu. Çekilen görüntülerde her bölüm net bir şekilde izleniyorken ne hikmetse mühimmatın bulunduğunu gösteren karelerde görüntü kayboluyordu. İbrahim Şahin'in evinde çıktığı iddia edilen krokilerden de faydalanılarak bir takım silahlara ulaşıldığı haberleri yandaş medyanın manşetlerini süslüyordu. Ergenekon tezgahı kapsamında İşçi Partisi'nde yapılan aramalarda Yargıtay'ın krokisi bulunduğu iddiaları ortalığa yayılıyor, yandaş basın Yargıtay'a suikast haberleriyle gazete sayfalarını dolduruyor, ancak bu krokinin İşçi Partisi'nde bulunmadan önce taraf gazetesine fakslandığı ortaya çıkıyordu. ''Bana ne bakıyorsunuz, ben fakslamadım, ben o tarihlerde cezaevindeydim.'' Cezaevindeydim dedim de aklıma geldi. İşçi Partisi'nde yapılan aramalarda ele geçen bir belgede yer alan bilgilere göre ben, Ömer Faruk Emine Ağaoğlu ve emekli Tuğgeneral Levent Ersöz liman lokantasında 2008 Ocak ayında yemek yemişiz. Yemekle de kalmamışız, yemekte AKP'nin kapatılmasını konuşmuşuz. Belgenin altında ona yakın polisin imzası var, savcıların imzaları var, varoğlu var. Fakat ben o tarihte Ankara'daki yemeğe gidemem ki. Ne yani siz şimdi polisin gerçek dışı belge mi ürettiğini söyleyeceğimi düşünüyorsunuz? Olur mu hiç? Öyle şeyler söyler miyim? Ama yine de ortada tuhaf bir durum var. O tarihte ben o yemeğe nasıl gittim? Zira emniyetin ve savcılığın yemeği yediğimi iddia ettikleri tarihlerde ben Kandıra İkinoğlu F tipi cezaevinde tutukluydum. Say, Kandıra'da tutukluyken Ankara'ya nasıl gittim? Hakikaten nasıl gittim? Ergenekon savcıları ruhsatsız silah bulundurmaktan da cezalandırılmamı istiyorlardı. Oysa silahımın ruhsatını iddianame hazırlanmadan önce avukatlarım tam 11 kez savcılığa vermişlerdi. İddianame olarak sunulan karşı devrim iftiranamelerinde üst aramamda bile ruhsatımın çıkmadığı yazılıyordu. Ancak üst arama tutanağımda üzerimde çıkan eşyalar arasında 6. sırada silah taşıma ruhsatımın olduğu görülüyordu. Mahkemede savunma yaparken bu hususları vurgulayıp silah taşıma ruhsatımın fotokopisini mahkemeye sunuyordum. Tüm bu gerçeklere rağmen 2. ve 3. iddianamelerde silahımın ruhsatsız olduğu iftirası da tekrar tekrar atılıyordu. Tayyip'in en ufak bir tehlike karşısında paniklemesini, endişeye kapılmasını, korkmasını iyi tahlil eden ve onun bu durumundan çok iyi yararlanmasını bilen F tipi örgütün elemanları, Ergenekon tertibini ve dolayısıyla Tayyip'in psikolojik harbin en önemli araçlarından biri haline getirmişlerdi. Tayyip'i öyle korkuttular ki adam zaten kendisinde pek olmayan sağlıklı düşünme yeteneğini bile tamamen kaybetti. F tipi örgüt bu durumu sağlamak için en çok bilgisiz, cahil, maddi menfaat için her türlü kötülüğü yapabilecek ve yine F tipi örgütün çıkarları için çalışan politikacı, hakim, savcı, polis ve gazetecilerden yararlandı ve yararlanıyor. Tayyip her fırsatta ben Ergenekon'un savcısıyım diyordu. Hiçbir hukuk devletinde hayal bile edilemeyecek bir şekilde. Başbakanın yürüyen bir soruşturma ve dava hakkında böyle konuştuğu bir ülkeyi, AB'yi alacaklarını kim söylüyorsa o insan vallahi de sahtekardır, billahi de sahtekardır. Başbakanın savcılık makamına soyunduğu ülkeyi Hitler bile düşleyememişti. Tayyip'i Parlatma kitabının yazarı Ruşen Çakır, CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın da yakın dostuydu. Çakır, Amerikan demokrasisinden oldukça sebeplenmiş olacak ki, 6 Nisan 2010 tarihinde Vatan Gazetesi'ndeki köşesinde yazdığı yazısında, siyaset meydanında kendisine Ergenekon'un avukatı olarak tanımlanmasından rahatsızlık duyduğumu, benzer bir rahatsızlığı CHP'ye yakın olduğunu bildiğim çok kişide de gözlemlediğimi söyledim. Cevabı malum. Benim ruhsatım var, avukatlık yapabilirim ama başbakan savcılık yapamaz. Baykal'ın bu sözleri karşısında Çakır'ın namuslu bir aydın olarak susup başını ellerinin arasına alıp düşünmesi gerekirken, o tam aksini yapıyor ve haddini aşarak Baykal'a neden müdahil avukat olmadığını soruyordu. Ruşen Çakır Tayyip'e nasıl savcılık yaparsın diye soramıyor. Baykal'a neden avukatlık yaptığını soruyor. Bunun nedeni Tayyip ile ortak dostları olan CIA Orta Doğu ve Türkiye masası şefi Graham Fuller'ın kimliği miydi? Buluştukları yerlerin ortak olması mıydı? Bilemem ki. Bildiğim bazı gazetecilerin Hitler'in propaganda bakanı Goebbels'e bile rahmet okuttuğuydu. 25 Temmuz 2009 tarihinde Vatan Gazetesi'nden Mehmet Tezkan, "Goebbels görse şapka çıkarır" başlıklı yazısında bakın neler anlatıyordu. Öyle yayınlar yapılıyor ki Hitler'in propaganda bakanı Goebbels bile şapka çıkarır. 1994'te 12 köy korucusunun öldürülerek tabur arazisine gömüldüğü iddiasıyla kazı yapılmış, görgü tanığının burası dediği yer kazılmış, delil bulunamamış. Ancak bir erin gösterdiği yerdeki çöp yığınları arasında 5 adet kemik parçası çıkmış. Başlık, taburdan kemik çıktı. O çöp yığını 15 yıldır orada mı duruyormuş? Kemik ne kemiğiymiş? HSYK kavgası da vahim. Karikatürde bir el adalet terazisini elinde tutuyor. Hakim ve savcılar yüksek kurulu da kesmeye çalışıyor. Adalet terazisini tutan el kime ait? Bakana mı, başbakana mı? Herhalde istenen bu. Terazinin sapı AKP'li olmak kaydıyla siyasetin elinde olmalı. Bir haber daha. Başlık şu. Güneydoğu'da hangi taşı kaldırsan altından ceset çıkıyor. Vay vay vay vay. Goebbels ne halt etmiş. Korku ve dehşet salmanın ucu bucağı yok. Soruyorum, bu yayınlarda demokratikleşme arzusu var mı? Yoksa gücün bir elden başka ele geçmesi mi amaçlanıyor? Bugün Tayyip ve AKP'lilerin birçoğunun uyguladığı yöntem Nazilerin büyük yalan duayeni Goebbels'in yöntemiyle aynıydı. Hitler'in propaganda bakanı olarak görev yapan Joseph Goebbels, Nazi iktidarına karşı yazılmış bütün eserleri yakıp, haber kaynaklarını tek elinde toplayarak Almanların savaşa hazırlanmasında en önemli rolü oynamıştı. Hala kitlesel propaganda alanında deha kabul edilen Goebbels'in, büyük yalan tekniği gerçeği kökünden yok saydırmayı sağlıyordu. Otoriteye hep boyun eğdi. Tayyip'in otoriteye boyun eğmesi hep çocukluğunda yediği dayaklardan, yaşadığı korku ve travmalardan geliyor. Bu nedenle daha bebekliğinden beri içinde var olan korkuyu elde ettiği makamın verdiği güçle sağladığı sahte kabadayılıkla bastırmaya çalışıyordu. Ruşen Çakır ve Fehmi Çalmuk'un Tayyip'in hayatını destanlaştırdığı kitaplarına göre, "Reis kaptan sinirli bir adamdı. Sinirlendiğinde evden kimse ona yaklaşamaz, irtibat kuramazdı. Ama onun Recep Tayyip'e karşı özel bir ilgisi vardı. Tenzile Hanım da bunu keşfetmişti. Evin babası sinirli olduğunda iş Recep Tayyip'e düşerdi. Hemen reis kaptanın yanına sokulurdu. O kollarına sığındığında reis kaptanın siniri kalmazdı. Recep Tayyip babasını üzdüğü zaman inanılmaz bir şey yapardı. Reis kaptanın ayakkabılarını öperdi. Bunu gören reis kaptan sakinleşir, gözlerinden yaşlar süzülür, bütün çocuklar da babalarıyla birlikte ağlarlardı. Babasının ayakkabılarını öperek başladığı otoriteye boyun eğme hayatın her evresinde alın yazısı oluyordu. Kah Gudbettin'in dizlerinin dibine çömüyor, kah her rastladığı yerde Erbakan'ın ellerinden öperek biat ediyor. Akıncılar MTTB gibi kuruluşlarda başta Metin Yüksel olmak üzere birçoğunun önünde huşu ile eğiliyordu. Onları her gördüğünde emirlerinizi beklerim efendim diyordu. Tayyip ömrünce yaşadığı bu ezikliği eğilmeyle bükülen babasının kendisini koltuk altından asarak çıkardığı omzunu Ruşen Çakır'ın kitabıyla Kabadayılığının bir eseri olarak bakın nasıl lanse ettiriyordu. Kasımpaşalılarda tulumbacılardan kalan bir gelenek vardır. Bu ortak vücut dilidir. Kaldırım kenarında tezgah altında hap pazarlayıp tezgah üzerinde kağıt bendil satan kadınlardan, koltuğuna yan oturmuş dolmuş şoföründen, yolda yürüyen kabadayısına kadar herkesle aynı vücut dili hakimdir. Erdoğan'da da bu vücut dilini görürsünüz. Sağ omuz devamlı öndedir, hafif eğik. Sol omuz arkadadır. Bu duruş Kasımpaşa duruşudur. Tayyip'i övme kitabında babasının çok otoriter olduğu anlatılıyor. Annenin babanın otorite olarak tanımlanan güç gösterisi karşısında çaresiz kaldığı, çocuklarını kanatlarının altına alıp koruduğu vurgulanıyordu. Ancak bu açıklamaların da balon olduğu Tayyip'in 2009 yılında Amerika'da söylediği şu sözler de ortaya çıkıyordu. Küçük Tayyip okula yaya giderdi. Okula giderken annem elimden tutmazdı. Ayakkabılarım delik deşikti. Yağmurda, kışta, sıcakta ayaklarımın kızardığını bilirim. CIA istasyon şefi Graham Fuller'ın dostu Ruşen Çakır'ın kitabında yine aynı ajanın parlattığı isimlerden Tayyip hakkında anlatılanların gerçekleri yansıtmadığı Tayyip'in bu sözleriyle bir daha ortaya çıkıyordu. Öyle ya, okula giderken annesinin elinden tutmaması Tayyip'in içine öyle işlemişti ki aradan yıllar geçmesine rağmen o günleri unutmamış, ta Amerikalarda insanlara anlatmıştı. Tayyip babasının gösterdiği şiddet hakkında bakın neler anlatıyordu. Otoriteye saygılıydık, yoksa bilirdi ki babam bunun faturasını çıkarır. Tayyip aradan yıllar geçmesine rağmen yaşadığı çocukluk korkularını bu şekilde anlatıyordu. Çakır ve Çalmuk Tayyip'in ödediği bir fatura gününü yine onun ağzından anlatıyorlardı. Kapı komşuları Müşerref abla Recep Tayyip'in ağzının bozukluğundan faydalanarak onu küfrettirir, katıla katıla güler, sonra da poposuna vurarak cezalandırırdı. Bir gün öyle bir olay oldu ki Tayyip Erdoğan hayatı boyunca aklına her küfür geldiğinde bunu hatırlamaktadır. Erdoğan o olayı şöyle anlatır. Hava kararmadan önce eve girmek zorundaydık. Bizim evin karşısında Müşerref abla dediğimiz bir komşumuz vardı. Ben 5-6 yaşlarındayım. Çocuğum ya, küfür ediyorum ona. Beni almış karşısına, ben küfrettikçe onun hoşuna gidiyor, o da benim popoma vuruyor. O vuruyor, ben küfrediyorum. Babam gelince hemen şikayet etmiş beni. Bunlardan haberim yok tabii. Babam içeri giriyor, Allah rahmet etsin. Alıyor beni tavana asıveriyor. Ancak ellerimden mi, koltuk altlarımdan mı bağlamış onu hatırlamıyorum. Orada 15-20 dakika kalmış olacağım ki dayım gelip beni kurtarıyor. O günden sonra da küfür faslı da kapandı. Tayyip'in söylediği o günden sonra da küfür faslı da kapandı sözleri tarihin kaydettiği en gerçek dışı söz olarak yerini alıyordu. Et ve tırnak nasıl birbirinden ayrılmazsa küfür ve Tayyip de aynı şekilde hiçbir zaman birbirinden ayrılmayan bir ikili oluşturmuştu. Fakat bu söyleşide geçen en ilginç cümle, alıyor beni tavana asıveriyor. Ancak ellerimden mi koltuk altlarımdan mı bağlamış onu hatırlamıyorum. Orada 15-20 dakika kalmış olacağım ki dayım gelip beni kurtarıyor. Zira o gün asılma sonucu Tayyip'in omzu çıkıyor ve bu durum tüm hayatı boyunca yaşamını etkiliyordu. Bu nedenle ne Akıncılar Spor Kulübü'nde dikiş tutturabiliyor ne de futbol hayatında bir varlık gösteriyordu. Her zaman omuzundaki sakatlık nüksediyor ve en ufak bir temasla omuzu yerinden çıkıyordu. 2009'dan 2010'a girerken Antalya'da sözde futbol oynarken omzunun çıkıp sakatlanarak İstanbul'daki hastaneye zor yetiştirilmesi de babasının onu tavana asmasının ardından kalan mirastı. Tayyip otoriteye hayatı boyunca hep boyun eğdi. Gün geldi otoritenin ayaklarını, gün geldi otoritenin ellerini öptü. Nakşibendi tarikatındaki şeyhi Esat Coşan'ı her gördüğünde önünde iki büklüm eğildi ve onun ellerini öptü. Tayyip Erbakan'ı da her gördüğünde elini öpüyor, önünde adeta yerlere kadar eğiliyordu. Tayyip Erbakan ilişkisi Erbakan'ın sağ elinin üzeriyle Tayyip'in dudakları ve alnı arasındaki üçgen içinde gelişmişti. Tayyip 9 Ekim 1994 tarihli Meydan Gazetesi'ne verdiği demeçte "Hocam sağ olduğu sürece neferiyim" diyordu. Tayyip 9 Eylül 1997 tarihli Yeni Yüzyıl Gazetesi'nde Erbakan'a bağlılığını şöyle anlatıyordu. "Hocam genel başkandır, ben de şu anda onun emrinde bir nefer gibiyim. Parti teşkilatınca bana belediye başkanlığı görevi yapılan araştırmalar sonucunda hocam tarafından verilmiştir. Ben de aday olmuşum, şu anda genel başkanımın riyasetiyle verilen görevleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyim. Onun rahli tedrisinde ben bugünlere geldim." Tayyip o denli Erbakan sevdalısı görünüyordu ki bu uğurda yapamayacağı hiçbir şey yoktu. Öyle ki ikinci çocuğuna hocasının adı olan Necmettin ismini koyuyordu. Tayyip 1994 yılında İstanbul Belediye Başkanlığı'na seçildikten sonra parti içinde ayrışma ihtimalini soranlara bunun medyanın kasıtlı bir propagandası olduğunu söylüyor, iftiraya uğradıklarını ilan ediyordu. Bu söylentileri ortaya atanları da düşman olarak niteliyordu. "RP'yi kendi içinde bölme, parçalama çabası, düşmanca. Maalesef öyle değerlendiriyorum. Zira benim böyle bir iddiam, bu yönde bir adımım yok. Bana Rabbimin kader planı içinde takdir ettiği rol neyse bugüne kadar o rolü oynadım." Tayyip Necmettin Erbakan ile hep usta çırak ilişkisi içinde olduğunu vurguluyordu. Erbakan'a karşı vefasızlığı asla düşünmediğini söylüyordu. İnançları gereği vefasızlığı düşünemeyecek ve aklının ucundan bile geçirmeyecekti. Tayyip bu konuda 26 Kasım 1996 tarihli Tempo dergisine verdiği demeçle şunları söylüyordu. "Kaldı ki siyasette benim hocamdır Erbakan. Usta çırak ilişkisidir bizimkisi. Şu anda böyle bir vefasızlığın, yanlışın içinde olmayı hiçbir zaman düşünmedim, istemem." Tayyip emir komuta düzenine riayet ettiğini sürekli olarak tekrarlıyor. Partide Erbakan'a karşı başlatılacak hiçbir harekette yer almayacağını vurguluyordu. Vurgulamasına da ancak her fırsatta Erbakan'a karşı kazan kaldırmanın planlarını yapmayı ihmal etmiyordu. Sinsi sinsi çalışmalarda bulunuyor, adeta saman altından su yürütüyordu. 1996 yılına geldiğimizde Hürriyet gazetesinde yayınlanan demecinde çaresizliğin verdiği feryatla şunları söylüyordu. "Bir Anadolu tabiri var, evin danası öküz olmaz diye. Bu anlayış ne yazık ki bizde de değişmiyor. Hala evlerin danaları öküz olmuyor. Bu anlayışın süratle değişmesi lazım. Yani bir hocanın öğrencisini hep öğrenci olarak görme olayı var ya, siyasette de bu anlayış var." Tayyip ABD büyükelçilerinin kendisine verdiği destekle yavaş yavaş Erbakan'a baş kaldırmaya çalışıyor. 28 Kasım 1996 tarihinde Tempo dergisine verdiği röportajda kesin itaatle bağlı olduğu liderini eleştirmeye başlıyordu. "Ben hocamızın yanlışlarının arkasından koşturan biri değilim." 21 Haziran 1998 tarihinde Sabah gazetesinden Nuriye Akman ile yaptığı söyleşide Erbakan'a meydan okumaya başlıyordu. "Yani böyle bir farz mı var? Ben her Ankara'ya gidişimde illa hocama uğrayıp elini öpeceğim diye bir kaide mi var? Bir yıllık başbakanlığı döneminde ben başbakanlık makamına gitmemişim." Tayyip Erbakansız yapamayacağını anladığındaysa o denli Erbakan'a bağlı bir nefer rolü oynuyordu ki 13 Şubat 1994 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde yayınlanan açıklamasında giyim konusunda da rehberinin Erbakan olduğunu şu sözleriyle açıklıyordu. "Şıklıkla her zaman genel başkanımı örnek aldım. Ben hazır giyinmem. Konfeksiyon bana kesinlikle uymuyor. Devamlı diktiriyorum." Tayyip 26 Aralık 1993 tarihinde Sabah gazetesinden Nuri Akman ile yaptığı röportajda giyim kuşam ile ilgili olarak şunları söylüyordu. "Görüntünün farklı olması lazım. Mücadele anında görüntüyü azametli hale getirmek için ipek tavsiye olunur. Peygamberimizin uygulamaları var. Harp halinde ipek tavsiye olunur." Tayyip ipek giymeyi harp haline bağlıyordu. Peki kiminle harp halindeydi? Tabii ki laik demokratik cumhuriyet ve onun müdafileriyle. Tayyip'in danışmanı Mehmet Metiner Adnan Hoca lakaplı Adnan Oktar'ı eleştirirken aslında farkında olmadan bir başka kişiye de gönderme yapıyordu. Okuyalım. İlk keşfedildiğinde üstünde sıradan insanların giysisi olan Nurcu Adnan Oktar, ünlendikten sonra markalı giysiler ve sosyetik yaşam tarzını seçecekti. Bu konuda hiç de mütevazi değildi. Oysa Peygamberimiz Hazreti Muhammed S.A.V. giyimde ve kuşamda olduğu gibi yaşam tarzında da herkesten daha çok mütevazi ve sıradandı. O ise sıradanlığı ve mütevaziliği din adına küçümsüyordu. 1994 yılında Peygamberimizin uygulamaları bu şekilde görüntünün farklı olması lazım diyerek lüks giyimine ve yaşantısına İslami kılıf bulmaya çalışan Tayyip, başbakan olduğunda adeta kendine sponsor olan giyim firmalarının reklamını yapar gibi ceketini çıkartırken etiketinin görünmesine olağanüstü bir özen gösteriyordu. 25 Ağustos 2002 tarihli Hürriyet gazetesinde Tayyip'in ceketini çıkartırken markasını insanların gözüne sokar gibi göstermesi haberleştiriliyor, Erdoğan Ramsey'den giyiniyor deniyordu. Tayyip 20 Haziran 2009 tarihinde gittiği İzmir gezisinde ceketini mankenler gibi fora ediyor ve markasını tüm basına ve insanlara gösteriyordu. Sanko. 28 Aralık 2009 tarihli Sözcü gazetesi Sanko'nun sahiplerinden olan Gaziantepli sanayici Abdülkadir Konukoğlu'nun Tayyip'in kravatına 6000 TL ödediğini yazıyordu. Ağustos 2009 tarihinde ABD'deki Bijan mağazası vitrinine ünlü müşterilerinin ismini yazıyor, listede Erdoğan başı çekiyordu. Bijan mağazasında bir takım elbise en düşük fiyatla 30 bin dolara satılırken gömlek 4 bin, kemer 2 bin, ayakkabı 8 bin dolara müşteri buluyordu. Bu denli yüksek fiyatlarla Bijan'dan giyinen Tayyip'in saat merakı da dillere destandı. Koluna taktığı en ucuz saat 7 Mayıs 2010 tarihli Sözcü gazetesinin haberine göre 40 bin dolarlık Frank Müller markaydı. Emine'yi göklere çıkarma amaçlı olarak yazılan Emine Erdoğan adlı kitapta Tayyip'in on binlerce dolarlık saat takma merakı şöyle işleniyordu. Tayyip Bey tam bir saat tutkunu, çok sık saat değiştiriyor. Birbirinden ünlü markaları kolunda taşıyor. Özellikle bugüne kadar dünyada sadece 25 tane üretildiği söylenen Ulysse Nardin marka özel saat takması günlerce medyanın konusu olmuştu. Emine de marka düşkünüydü. Fransızların ünlü markası Louis Vuitton'un kıyafetlerini zaman zaman tercih ederken, eşarptaki tercihi de yine aynı markaydı. Emine'nin kendisine metiyeler düzdürdüğü kitaba göre kullandığı diğer markalar şunlardı: Gucci, Fendi, Furla, Fila, Celine, Prada ve diğerleri. Tok açın halinden anlamaz. Bijan'dan giyinen, geceliği kişi başına 10 bin doların üstünde olan otellerde ailesiyle tatil yapan Erdoğan, 5 Eylül 2009 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın bir tabak çorbanın 20 lira olduğu lüks otelde iftar görünümlü ziyafet masasına oturuyor ve evlerde israf var, fakir bile israf yapıyor diyebiliyordu. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir. 6 Haziran 2009 tarihli Sözcü gazetesi bu manşetle çıkıyor. Tayyip ve şürekasının balık yerken çekilmiş fotoğrafını yayınlıyorlardı. Millet ekmek bulamazken başbakanın ata uçağından sonra fakir halkın kesesinden milyonlarca dolar ödeyerek aldığı DAP adlı uçağında 140 çeşit yemek arasından istediğini seçtiği ve afiyetle yediği haber yapılıyordu. Başbakan'a ata ve DAP adlı uçaklarında servis edilen yemeklerin listesi değme lüks lokantalara taş çıkartıyordu. Menüde etlisinden sütlüsüne ne ararsan vardı. Bir kuş sütü eksikti. Bulsalar onu da koyacaklardı. İşte Tayyip'in menüsü. Kuzu kapama, ızgara palamut, kağıtta levrek, dana kuşbaşılı fasulye, islim kebabı, mantı, hünkâr beğendi, ıspanak soslu ravioli, rende kaşarlı makarna çeşitleri, ordörf tabakları, meze tabakları, salata çeşitleri, somon, lakerda, karides, kereviz sapı, tatlı çeşitleri, sabah uçuşları için sıcak simit. İmam bunu yaparsa... Bakıyorsunuz bayramın adını değiştirdiler. Ne oldu bayramın adı? Tatil. Olmaz. Bayram tatil değildir. Buna kültürel erozyon denir. Değerler erozyona uğrarsa ne olur? İnkıraza götürür. Ne olur? Nereye götürürmüş? İnkıraz. Nedir inkıraz? Batış, çöküş, yok olma. Yukarıdaki sözlerin sahibi kim? Tayyip. Başka ne dedi? Kendi partisinin dışındaki partili kadınları gelincik ve papatya olarak niteledi ve onların sadece 5 yıldızlı otellerde demlendiğini söyledi. Başka? Bayram tatil değil, başka bir şeydir. Anneleri babaları mahrum etmeyelim. Küçükler büyüklere mutlaka gitmeli. Yani evinizde kalın, gelenekleri yaşatın mesajı verdi. Ama kendisi ne yaptı? Her bayramda eşiyle beraber arkadaşı Fettah Tam İnce'nin 7 yıldızlı Rixos Premium Oteli'nde triplex villaya yerleşti. Yedi içti ve bayramda tatilin tadını çıkardı. 7 Ekim 2009 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İlhan Taşçı, Tam İnce'nin vergi ödememesi tepki toplamaya devam ediyor başlıklı yazısında Tam İnce'nin nasıl bu denli zengin olduğunu işliyor ve şunları aktarıyordu. CHP Grup Başkan Vekili Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ı tatillerde otelinde ağırlayan, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün ise yatıyla mavi tura çıktığı Rixos Otelleri'nin sahibi Fettah Tam İnce'nin şirketlerinin devlete hiç vergi vermemesini, Sayın Başbakan Al Capone'dan söz ediyor, hiç vergi vermeyen ve bu kadar mucizeyi başaranın incelenmesi gerekir sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, Tam İnce'nin kısa zamanda zenginleşmesinin inandırıcı gerekçesinin olması gerektiğini de söyledi. Tam İnce'nin ortağı olduğu 10 şirketin son 9 yılda devlete kurumlar vergisi olarak hiç vergi ödememesi tepkilere neden oldu. CHP Grup Başkan Vekili Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'ın Doğan Holding Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Doğan'ı Al Capone'a benzettiğini anımsatarak Tam İnce'nin yatırım mucizesinin incelenmesi gerektiğini vurguladı. Kılıçdaroğlu, vergi şampiyonu olanların incelendiğini belirterek, vergi şampiyonu listesinde olmayan ve hiç vergi ödememiş olanların incelenmesi anlam taşır dedi. Kılıçdaroğlu, Tam İnce'nin 10 şirketinin 9 yıl boyunca hiç vergi ödememesinin nedeninin yatırım da olabileceğini, bilinmeyen gelişmelerden de kaynaklanabileceğini kaydediyor ve şöyle devam ediyordu. Fakat yatırım öncesinde ne kadar vergi ödendiğinin de açıklanması gerekiyor. Bu kadar kısa sürede zenginleşmenin, bunca mal varlığının oluşabilmesi için ciddi kazançlar ve ödenen vergiler olması lazım. Tam İnce'nin mal varlığının inandırıcı gerekçesi olmalıdır. Profesör Doktor Şükrü Kızılot da genellikle yatırım yapanların kazanç elde etseler bile vergi ödemeyebildiklerini belirterek, yaklaşık 2 yıl öncesine kadar yatırım indirimi diye adlandırılan bir teşvik vardı. Buna göre turizm yatırımlarında oran %100 olarak belirlenmişti. Yapılan yatırım harcaması kadar kazanç elde edilmediği sürece vergi ödenmiyordu. Ancak son 2 yıldır yatırım indirimi adı altında verilen teşvik kaldırıldı şeklinde açıklamalarda bulunuyordu. Tam İnce'nin ortağı ve sahibi olduğu 10 şirketin birkaç yıl dışında 9 yıl boyunca hiç kurumlar vergisi ödemediği ortaya çıkmıştı. Antalya Lara'daki termal park projesinde ilk ihalenin nedensiz iptalinin ardından hiçbir değişiklik yapılmadan çıkılan ikinci ihaleyi Başbakan Erdoğan ve ailesini günlüğü 9.500 dolarlık suitte ağırlayan Fettah Tam İnce kazanmıştı. Tayyip sadece bayramlarda mı son derece lüks otellerde tatil yapıyor, eğlencelere katılıyor? Olur mu? Yakışır mı? Hristiyan vatandaşlarımızın Noel'lerini kutladı diye dinci basın eski Cumhurbaşkanı Sezer'i neredeyse kafir olarak ilan ediyordu. Ancak Tayyip, Hristiyanların Noel'ini kutlamakla kalmayıp kendi de kutlamalara fiilen iştirak ederken hiç sesleri çıkmıyordu. Dinci Vakit gazetesi 31 Aralık 2009 tarihinde Noel'i kutlamak küfür başlığı altında Süleymaniye Camii emekli vaizi Ali Rıza Demircan'ın çeşitli felaketlerin ve rezilliklerin yaşandığı yılbaşı kutlamalarının mekruh, haram ve küfür olduğu şeklindeki sözleriyle birlikte şu açıklamalarına da yer veriliyordu. Bir Hristiyan adeti olan yılbaşı nüfusunun %99'u Müslüman olan ülkemizde yanlış anlaşılmalar, özentiler ve kartel medyasının propagandası ile bir özenti haline getirilmek isteniyor. Yılbaşının Müslümanlar için dini ya da tarihi bir meşruiyeti yoktur. Demircan, inanç ve değer yargıları konusunda yabancılara benzemenin mekruh, haram ve küfür olduğunu da kaydediyordu. Vakit gazetesinin haberinin yayınlandığı aynı gün Tayyip ailesiyle birlikte Antalya Belek'te vergi ödememesiyle ünlenen Fettah Tam İnce'nin Rixos Premium Oteli'nde 2010'u karşılamak için hazırlıklar yapıyordu. Tayyip, Emine, küçük oğulları Bilal, annesinin anlatımıyla damadının Harvardlı olmasının ve kendisine göre Boğa Burcu'nun evlenmesinde başrolü oynadığı gelini Reyyan ve torunu Ömer Tayyip yılbaşını kutlamak için geceliği 7600 euro olan Hector villalarında kalıyordu. Tayyip ve ailesinin kaldığı Belek'teki Rixos Premium Otel'de konaklayanlar için hazırlanan yeni yıl eğlencesi akşam saat 8'de başlıyordu. İstanbul Gelişim Orkestrası ve DJ Performans konukları eğlendiriyor, içkiler su gibi akarken gece yarısı başlayan parti ise sabaha kadar devam ediyordu. Tayyip içki içmemiş midir? Tabii, tabii, o su içmiştir.
17. ayrımın sonu. Sayfa 274.